Ayrım 19.
Sayfa 211. Adonis, Afrodit'in kutsal hayvanı olan yaban domuzu tarafından öldürülür. Kibele'nin sevgilisi Adis, hadim edilerek ölür. Dipnot 1. Bizim genç nevrozlarımızda onların babalarına karşı tavırlarının belirlenmesinde kastrasyon fobisi son derece önemli bir rol oynar. Prensin'in güzel gözlemi oğlan çocuğunun penisini kapmak isteyen hayvanı nasıl kendine totem yaptığını gösteriyor. Çocuklarımız sünnet adetinden söz edildiğini duyduklarında bunu kastrasyonla aynı şey sanırlar. Bildiğim kadarıyla çocuğun bu tavrının kolektif psikoloji olayları arasındaki karşılığı henüz gösterilmemiştir. İlkel ve eski kavimlerde çok sık rastlanan sünnet ergenliğe girme seremonilerinin initiation bir parçası olup varlık nedeni bir ölçüde burada aranmalıdır ve ancak ikinci sıradan bir olay olarak daha küçük yaşlara indirilmiştir. İlginç olan bir olay da şudur. İlkel kavimlerde sünnet genellikle saç kesimi ve diş çekimi ile birlikte yapılmakta ve hatta bazen bu son iki iş onun yerini almaktaydı. Oysa bugün bütün bunlardan habersiz olan bizim çocuklarımız bu iki işe karşı duydukları korku ve endişede adeta bunları kastrasyonla aynı şey sayıyormuşçasına bir davranış göstermektedirler. Bu tanrıların ölümü ardından koparılan feryat ve figanlar, tekrar dirilişlerini kutlayan sevinç, başka bir tanrının saltanatı sonsuza dek sürecek olan güneş tanrısının tapınma kurallarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Hristiyanlık antik dünyaya sızmaya başladığında, Mitra dininin rekabetiyle karşılaşmış ve zafer bir süre için Hristiyanlığın tanrısı ile bu dinin tanrısı arasında ortada kalmıştı. İranlı genç tanrının ışık saçan yüzü uzun zaman bizim için anlaşılmaz kalmıştır. Mitra'nın öküzleri öldürdüğünü anlatan efsaneler onun babayı yalnız başına kurban ederek böylece diğer kardeşleri altında ezildikleri sorumluluk duygusundan kurtaran oğlu temsil etmekte olduğu sonucunu çıkarmamızı mümkün kılacak niteliktedir. Fakat bu suçluluk duygusunu ortadan kaldırmanın başka bir yolu daha vardı ve bu yolu ilk olarak da İsa izlemiştir. Kendi hayatını kurban ederek bütün kardeşlerini ilk günahtan kurtarmak. İlk günah doktrininin kökü orfik inançlara dayanır. Orfeus dininin misterleri içinde korunmuş ve daha sonra antik Yunan felsefe ekollerine dağılmıştır. Dipnot 1. Rena, Cults, Myths and Religions. 2. Sayfa 75 ve devamı. Bu inanca göre insanlar genç Dionysos Zagreus'u öldürüp lokma lokma doğrayan titanların soyundan gelmişlerdir. Bu cinayetin ağırlığı onların üstüne çökmüştür. Anaximandros'un eserlerinden kalma bir cürümden ötürü dünyanın birliği yok olmuştur ve ondan çıkan her şey mutlaka yapılan işin cezasını çekmek zorundadır. Dipnot 2. Bir çeşit proetnik halklar öncesi günah. Adı geçen eser sayfa 76. Titanların yaptıkları iş cinayet ve parçalamanın bir arada bulunması dolayısıyla Aziz Nilus'un anlattığı kurban hayvanı üzerinde yapılan işi oldukça yakından hatırlatmakta. Antik çağın başka birçok mitoslarını, örneğin bizzat Orfeus'un ölümü mitosunu da hatırlatmakta ise de yine de geriye bir fark kalıyor. Bu kere cinayetin kurbanı genç bir tanrıdır. Hristiyan mitosunda ilk günah hiç şüphesiz baba tanrıya karşı işlenen bir suçun doğurduğu bir sonuçtur. İmdi İsa kendi hayatını kurban ederek insanları ilk günahın yükünden kurtardığına göre bu günahın aslında bir cinayet olduğu sonucunu haklı olarak çıkarabiliriz. İnsanlığın ruhuna derinden kök salmış olan kısas yasasına göre bir cinayet ancak başka bir hayatın kurban edilmesinde kefaretini bulabilir. Kendi kendini kurban etmek demek, bir öldürme eyleminin kefaretini ödemek demektir. Dipnot 3. Bizim nevrozlarımızın duydukları intihar arzuları daima başkalarına karşı besledikleri öldürme arzularından dolayı kendilerini cezalandırma arayışı şeklinde kendini gösterir. Ve bu, kendini kurban etme eylemi eğer baba tanrı ile uzlaşmayı sağlayacak bir şeyse o zaman kefareti ödenecek suç baba katlinden başka bir şey değil demektir. Böylece Hristiyan doktrininde insanlık açıktan açığa ilk günah eylemindeki suçluluğunu kabul ediyor. Çünkü en etkili kefareti ancak oğullarından birini kurban etmekte buluyor. Baba ile bu uzlaşmanın sağlamlığı şuradan da bellidir ki, kurbanın sunulmasıyla birlikte babaya karşı isyanın nedeni olan kadından vazgeçildiği de ilan edilmektedir. Fakat ambivalentlığın psikolojik önlenemezliği burada bir kere daha kendini gösteriyor. Babaya akla gelebilecek en büyük kefareti ödeyen oğul, bu eylemiyle aynı zamanda ve bu eylemi sayesinde babaya karşı beslediği arzuları da gerçekleştirmiş oluyor. Kendisi de babanın yanında, daha doğrusu babanın yerine Tanrı oluyor, oğlun dini babanın dininin yerine geçiyor ve bu ikame eylemini belirtmek için eski totem yemeği adeti diriltiliyor. Başka bir deyişle bir araya gelen erkek kardeşlerin kutsallaşmak ve oğulla özdeşleşmek babayla değil, için onun etini ve kanını yiyip içtikleri komünyon adeti kuruluyor. Böylece birbiri ardınca gelen çağlar boyunca totem yemeğinin hayvan kurbanı ile, teontropik insan kurbanı ile ve Hristiyanlığın eikaritiası ile aynılığını izlediğimizde, bütün bu törenlerin insanların vicdanına ağır bir yük gibi çöken ama onları gururlandırmaktan da geri kalmayan bir suçun yansımalarını taşıdığını görürüz. Ne var ki Hristiyanlığın komünyonu babanın yeni bir ortadan kaldırılışından, kefaret isteyen eylemin bir tekrarından başka bir şey değildir. Böylece Fraser'in Hristiyanlığın komünyonu Hristiyanlıktan çok daha eski olan bir kutsanma şeklinin benimsenmesi ve özümsenmesidir derken ne kadar haklı olduğunu anlamış oluyoruz. Dipnot 1. Eating the God. Sayfa 51. Bu konuda yazılmış eserlere biraz aşina olan herkes, Hristiyan komünyonunun totem yemeğiyle bağlantılı olduğu fikrinin hiçbir zaman yazarın kişisel fikri olmadığını bilir. Dipnot 7. Erkek kardeşlerin el birliği ederek babalarını ortadan kaldırmaları gibi bir işin, tarihte silinmez izler bırakması ve bunun dolaysız bir anısını saklamaktan kaçınıldığı ölçüde çeşitli ikame formasyonları şeklinde kendini dile getirilmesi kaçınılamaz bir şeydir. Dipnot 2. Bakınız Shakespeare'in Fırtına adlı eseri, Perde 1, Sahne 2, Ariel, şarkı söyleyerek şöyle der. Baban 5 kulaç suyun altında gömülü, kemiklerinden mercan yaptılar, gözleri ince oldu. Hiçbir şey kaybolmadı ondan ama deniz her şeyini değiştirip zengin ve garip bir şey haline soktu. Mitolojide bunun izlerini kolayca bulabiliriz ama ben bu izleri takip etmek hevesine kapılmaktan kendimi alıkoyarak Serenah'ın Orpheus'un ölümü üzerine son derece ilginç travayındaki bir tavsiyesine uyup başka bir alana yöneleceğim. Dipnot 3. Orpheus'un ölümü. Sık sık andığımız kitapta Mythes, Cults and Religions 2 sayfa 100 ve devamı. Grek sanatında Robertson Smith'in anlattığı totem yemeği sahnesinden hem derinden farklı hem de onunla çarpıcı benzerlikler gösteren bir durum vardır. Grek tragediyasının en eski şeklinde rastlanan durumdan söz etmek istiyoruz. Hepsi de aynı adı taşıyan, aynı şekilde giyinmiş bir sürü kişi tek bir adamın çevresinde yer alır ve her biri onun sözlerine, onun jestlerine göre davranır. Başlangıçta tek başına kahramanı temsil eden kişinin çevresinde sıralanmış korodur bu. Daha sonraları esas kahramana portinerlik etmek ya da onun şu veya bu karakteristik yanını temsil etmek üzere tragedyaya bir ikinci derken bir üçüncü aktör daha sokuldu. Fakat kahramanın karakteri ve aktör ile ilişkileri hep aynı kaldı. Tragedya kahramanının acı çekmesi gerekiyordu. Nitekim bugün de bir tragedyanın başlıca karakteri budur. Tragedya kahramanı, trajik suç denen ve nedenleri her zaman kolayca anlaşılamayan bir suçun töhmeti altında bulunur. Çoğu kere bizim bugün günlük hayatta suç saydığımız şeylere hiç benzemeyen bir suçtur bu. Ve hemen daima tanrısal ya da insansal bir otoriteye baş kaldırmaktan ibarettir. Koro, sempatik duygularla kahramana yardımcı olur, ona arka çıkmaya, onu uyarmaya, yatıştırmaya çalışır ve cüretli girişimi gerçekleşip layık olduğu cezayı bulunca da onun için yakınır. Peki ama niçin acı çekmek zorundadır tragedya kahramanı ve onun trajik suçunun anlamı nedir? Tartışmayı kısa bir yanıtla sonuca bağlayacağız. Tragedya kahramanı acı çekmek zorundadır. Çünkü o ilkel babadır. Sözünü ettiğimiz büyük ilkel tragedyanın kahramanıdır. Ve burada bu büyük ilkel tragedyanın arka niyetli bir temsili söz konusudur. Trajik suça gelince bu da kahramanın koroyu temize çıkarmak için kendi üstüne almak zorunda kaldığı suçtur. Sahnede geçen olaylar gerçek tarihsel olayların iki yüzlü ve incelikli bir tahrifini temsil etmektedir. Çok uzak geçmişte kalan realitede kahramanın çektiği acıların nedeni asıl koro üyelerinin kendileriydi. Oysa burada tersine sanki çektiği acıların nedeni kahramanın kendisiymiş gibi koro üyeleri yanıp yakınmakta, sempati gösterilerinde bulunmaktadırlar. Kahramana yüklenen cürüm, büyük bir otoriteye karşı saygısızlık ve isyan gerçekte koro üyelerini erkek kardeşler sürüsünü ağırlığı altında ezen cürümdür ve yine böylece trajedi kahramanı kendi iradesinin aksine olarak koronun kurtarıcısı mertebesine çıkarılır. Eski Yunan tragedyasında tanrısal teke Dionysos'un acılarının ve onunla özdeşleşmek özleyişi içindeki tekeler korosunun şikayet ve yanıp yakınmalarının temsilin içeriğini meydana getirdiğini düşünürsek bir süre için sönen dramın neden dolayı Orta Çağ'da İsa'nın ihtirasından aldığı ilhamla yeniden canını kazanmış olduğunu kolayca anlarız. Böylece bu kısa araştırmayı sona erdirirken özel olarak dinin, ahlakın, toplumun ve sanatın başlangıçlarının Oedipus kompleksinde bulunduğunu söyleyebileceğimi sanıyorum ve böyle olması şimdiye kadar mahiyetlerine nüfuz edebildiğimiz ölçüde bütün nevrozların çekirdeğini bu komplekste gören psikanalizin verilerine tamamen uygundur. Hatta kavimlerin psişik hayatıyla ilgili problemlerin dahi ancak tek bir somut noktadan, baba karşısındaki tavırdan hareketle çözülebilmesi şaşırtıcı değil midir? Başka bir psikolojik problemi de aynı şekilde açıklayabiliriz. Kelimenin asıl anlamıyla duygusal ambivalentlığın, yani aynı bir objeye karşı hem kin hem sevgi karışımının birçok toplumsal formasyonların kökünde yer aldığını çeşitli vesilelerle göstermiştik. Bu ambivalentlığın kaynağı hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bunun duygusal hayatımızın temel fenomeni oluşturduğunu düşünebiliriz. Fakat bu ambivalentlığın başlangıçta duygusal hayata yabancı olduğu halde insanlık tarafından daha sonra baba kompleksi sayesinde edinilmiş olması da mümkündür. Dipnot 1 ve genel olarak ana baba kompleksi. Nitekim psikanalizin bize öğrettiklerine göre bugün dahi en yüksek ifadesini bu komplekste bulmaktadır. Dipnot 1. Bazı yanlış anlamaları önlemek için şunu açıkça hatırlatmayı yararlı görüyorum ki, bu ilişkileri tespit ederken fenomenlerin karmaşıklığını asla unutmuş değilim ve tek amacım dinin, ahlakın ve toplumun bilinen ya da henüz bilinmeyen nedenlerine psikanalitik araştırmalardan çıkan yeni bir etkeni daha katmaktan ibarettir. Bütün bu etkenlerin bir sentezini yapmak işini başkalarına bırakıyorum fakat belirttiğimiz bu yeni etkenin niteliği yapılacak sentezde onun başrolü oynamasını gerekli kılmaktadır. Ne var ki ona bu rolü verebilmek için çok güçlü bazı duygusal direnişlerin kırılması gerekecektir. Sözlerime son vermeden önce araştırmalarımızdan elde ettiğimiz sonuçların birbiriyle uyuşmasına ve hepsinin de tek ve aynı bir nokta üzerinde toplanmasına rağmen varsayımlarımızın içerdiği kesinsizlikleri ve sonuçlarımızın karşılaştığı güçlükleri hiçbir zaman gizlemediğimizi okuyucuya bildirmek isterim. Bu güçlüklerden okuyucunun zihnine belki daha önceden takılmış bulunan iki tanesini belirtmekte yetineceğim. Her şeyden önce bir kolektif ruhun varlığını ve bu kolektif ruhun içinde bireysel ruhta geçen süreçlere tıpkı benzer süreçlerin cereyan ettiğini bir postüle olarak kabul ettiğimiz kimsenin dikkatinden kaçmamış olsa gerektir. Gerçekten de bir sorumluluk duygusunun binlerce yıl boyunca kuşaktan kuşağa geçerek varlığını sürdürdüğünü ve bu duygunun son derece eski insanların artık en ufak bir anısına bile sahip olamayacakları kadar eski bir suça ait olduğunu kabul ediyoruz. Ancak babaları tarafından kendilerine kötü davranılan bir oğullar kuşağında doğabilecek olan bir duygusal sürecin müstebit babanın artık ortadan kaldırılmış olması sayesinde tersine böyle bir davranış görmekten kurtulmuş olan yeni kuşaklarda da sürüp gittiğini kabul ediyoruz. Bütün bunlar ciddi itirazlara yol açabilecek varsayımlardır ve biz bu gibi varsayımlara dayanmak ihtiyacında olmayan başka her açıklamanın tercihe değer olacağını seve seve teslim ederiz. Fakat okuyucu, konu üzerinde daha yakından düşünecek olursa, böylesi bir cüretin sorumluluğunun yalnızca bize ait olmadığını fark edecektir. Bireylerin ortadan kalkmasıyla, psişik eylemlerde meydana gelen kesintileri yok saymayı mümkün kılan bir kolektif ruh varsayımı, insanoğlunun psişik hayatının sürekliliği varsayımı olmadığı takdirde, kolektif psikolojide kavimler psikolojisi de olamaz. Bir kuşağa ait psişik süreçler, diğer bir kuşağa devrolmasaydı, başka bir kuşakta devam etmeseydi, her kuşak hayatı kendi hesabına yeni baştan öğrenmek zorunda kalırdı ki, bu da her türlü ilerlemeyi, her türlü gelişmeyi imkansız kılardı. Bu durumda şu iki soruyu sorabiliriz kendimize. Ard arda gelen kuşakların hayatında bir psikolojik devamlılık olduğunu ne ölçüde kabul edebiliriz? Bir kuşak kendi ruh hallerini sonraki kuşağa geçirmek için hangi araçlardan yararlanır? Bu iki sorun henüz doyurucu bir çözüme kavuşmamıştır ve de ilk bakışta düşünülebileceği gibi gelenek aracılığıyla doğrudan doğruya geçiş gerekli şartlara sahip olmaktan uzaktır. Kolektif psikoloji ard arda gelen kuşaklarda psişik hayatın sürekliliğinin hangi yollardan gerçekleştiği sorunuyla genel olarak pek az ilgilenir. Bu süreklilik kısmen psişik istidatların miras alınmasıyla sağlanır ama gerçekleşebilmek için bunların bireysel hayata ait bazı olaylarca uyarılmasına ihtiyaç vardır. Şairin şu sözünü böyle yorumlamak gerekir. Atalarından sana kalan mirasa kendin sahip olmaya bak. Fakat hiç iz bırakmamacasına, kaybolmalarına yol açan bir baskıya uğramaları mümkün olan bazı psişik olayların varlığını kabul edersek problemin büsbütün güçleştiğini görürüz. Fakat böyle olaylar yoktur. Baskı ne kerte güçlü olursa olsun, bir eğilim arkasında kendi yerini tutacak herhangi bir şey, bir vekil bırakmamacasına asla ortadan kalkmaz ve bu vekil sırası geldiğinde bir takım tepkilerin çıkış noktası olur. Bunun için bir kuşağın kendisini takip eden kuşaktan gizleyip kaçırabileceği az çok önemli hiçbir psişik süreç olamayacağını kabul etmek zorundayız. Psikanaliz bize özellikle şunu göstermiştir ki insanoğlu bilinç dışı spiritüel faaliyetinde başka insanların tepkilerini yorumlamasını yani kendi benzerlerinin duygularını ifade ederken yaptıkları tahrifatı düzeltmesini tahsih etmesini mümkün kılan bir cihazla donatılmıştır. İşte babaya karşı ilkel tavırdan kalma ahlak, tören ve kuralların bu bilinç dışı kavranışı sayesindedir ki daha sonraki kuşaklar kendilerinden önce gelenlerin duygusal mirasını özlerine sindirmeyi başarabilmişlerdir. Psikanalitik metodun kendisinin yol açtığı bir başka itiraz daha vardır. İlkel toplumlarda ilk etik kuralların, ilk ahlaki kısıtlamaların, failleri için suç kavramının kaynağı ve çıkış noktası olan bir fiilin uyandırdığı tepki olarak anlaşılması gerektiğini söylemiştik. İşledikleri suçtan dolayı pişmanlık duyan suç failleri, bu işin bir daha asla olmamasını, fakat bir kere olduğuna göre bunun hiç kimseye bir üstünlük ve kazanç sağlamamasını kararlaştırmışlardır. Her çeşit yaratış bakımından son derece verimli olan bu sorumluluk duygusu bugün bizim aramızda da hala sönmemiştir. Biz bu sorumluluk duygusunu toplum dışı bir ifadeye bürünmüş olarak nevrozluda buluyoruz. Nevrozlu, yeni ahlak kuralları koyarak yaptığı kötü işlerin bir kefareti ve ileride yapabileceği kötü işlere karşı bir önlem olmak üzere yeni yeni kısıtlamalar icat ederek bu sorumluluk duygusunu dile getirir. Dipnot 1. Bakınız bölüm 2. Fakat nevrozlularda bu tepkileri doğuran eylemlerin neler olduğunu araştırdığımızda derin bir hayal kırıklığına uğramaktan geri kalmayız. Eylemden çok kötülüğe yönelen ama bir türlü gerçekleşmeyen bir takım itilişler, duygusal eğilimler söz konusudur. Nevrozlunun sorumluluk duygusu maddi realitelere değil, psişik realitelere dayanır. Nevrozun karakteristik niteliği, psişik realiteyi, fiili realiteye üstün tutması normal insanların gerçekler karşısında gösterdikleri tepkiyi aynı ciddiyetle fikirlerin etkisine karşı göstermesidir. İlkel insanlarda da bu tıpkı böyle olamaz mıydı? Onların narsistik yapıları dolayısıyla psişik eylemlerine olağanüstü bir değer verdiklerini biliyoruz. Dipnot 2. Bakınız bölüm 3. Animizm, büyü ve fikirlerin mutlak gücü. Bu yüzden babaya karşı düpedüz düşmanca itilişler, onu öldürmek, parçalayıp yemek için hayalde duyulan arzu, totemizmi ve tabuyu yaratan ahlaki tepkiyi doğurmaya elverişli olabilir. Bu takdirde bizi haklı olarak bunca gururlandıran uygarlığımızın başlangıcını, bütün duygularımızı derinden yaralayan korkunç bir cinayete dayandırmak zorunluluğundan kurtulmuş oluruz. Bu başlangıçtan günümüze kadar uzanan nedensellik zinciri bu yüzden herhangi bir kesintiye uğramış olmayacaktır. Çünkü psişik realite bütün bu sonuçların açıklanmasına yetecektir. Buna karşı baba sürüsü karakterindeki toplum şeklinde kardeş klanı karakterindeki toplum şekline geçişin yine de itiraz götürmez bir gerçek olduğu ileri sürülebilir. Bu güçlü bir kanıt olmakla birlikte kesin bir kanıt değildir. Toplumun değişmesi ahlaki tepkinin tezahürü için elverişli şartları sağlamakla birlikte daha az şiddetli bir tarzda cereyan etmiş olabilir. İlkel atanın yürüttüğü baskı kendini hissettirdiği sürece ona karşı beslenen düşmanca duygular haklılığını ve doğruluğunu koruyacak ve bu duygulardan ötürü ve bu duygularla birlikte hissedilen vicdan azabı kendini açıkça göstermek için başka bir anı bekleyecektir. Yine bunun kadar yersiz olan bir başka itiraza göre de baba karşısındaki ambivalent tavırdan çıkan her şey tabu ve kurbanla ilgili kurallar son derece ciddi, son derece gerçek karakterdedir. Oysa bizim obsesyonlu nevrozlarımızın seremonileri ve yasakları hep aynı karakteri gösterir ve daima psişik gerçekler tasarılar halinde kalarak hiçbir zaman somut olaylar halini alamazlar. İlkelin ve nevrozunun yalnızca iç olaylar bakımından zengin dünyalarına, bizim maddi değerlerle dolu kasaba dünyamızın saf fikir ve arzulara karşı duyduğu horgörüyü aktarmaktan kaçınmalıyız. Burada bizi iki arada bırakan bir karar almak durumundayız. Önce başkalarının çok önemli bulabileceği bu farkın konunun esasıyla bir ilgisi bulunmadığını belirtmekle işe başlayalım. Şayet ilkel insan için arzu ve iç tepiler tamamen olgu değeri taşıyorsa, bizim bu görüşü kendi modelimize göre düzeltmekte inat edecek yerde onu anlamaya çalışmamız gerekir. Öyleyse nevroz hakkında daha açık ve kesin bir fikir edinmeye çalışalım. Çünkü sözüne ettiğimiz şüpheleri bizde uyandıran odur. Günümüzde bir ahlak üstü baskının etkisi altında bulunan obsesyonlu nevrozluların kendilerini yalnızca bir takım heveslerin realitesine karşı korudukları ve yalnızca bir takım iç tepileri cezayı gerektiren suçlar olarak gördükleri doğru değildir. Onların heveslerinde ve iç tepilerinde tarihsel gerçeğin de hatırı sayılır bir payı vardır. Bu insanlar çocukluklarında sadece kötü iç tepileri tanıyorlardı ve çocukluk imkanları kendilerine el verdiği ölçüde bu kötü iç tepileri birçok kere eylem haline getirmişlerdi. Bugün üstün ahlaklılık taslayan bu insanların hepsi de çocukluklarında bir kötülük dönemi, daha sonraki üst ahlak aşamasını hazırlayan ve haber veren bir sapıklık aşaması geçirmişlerdir. Eğer ilkel insanda da organizasyon şeklini bildiğimiz psişik realitenin başlangıçta somut realite ile uyuştuğunu, yani ilkel insanların da bütün kanıtların gösterdiği gibi yapmak istedikleri şeyi gerçekte yapmış olduklarını kabul edersek, onunla nevrozlu arasındaki benzerlik çok daha derin bir şekilde ortaya çıkar. Bununla birlikte ilkel insanlar hakkındaki yargılarımızda onların nevrozlularla olan benzerliğinin fazla etkisinde kalmamalıyız. Bazı gerçek farkları da hesaba katmak gerek. Şurası kesin ki bizim düşünce ile eylem arasında yaptığımız ayrımı ne ilkel ne de nevrozlu tanır. Nevrozluda eylem tamamen ket vurulmuş haldedir. Yerini tamamen fikre bırakmıştır. İlkel ise eyleme engel tanımaz. Fikirleri hemen eyleme dönüşür. Hatta onda eylemin fikrin yerini aldığını bile söyleyebiliriz. Bunun için tartışmayı ana hatlarıyla bir taslağını sunmuş olduğumuz tartışmayı kesin ve mutlak bir hükümle kapatmak iddiasında bulunmadan burada şu sözü tekrarlayabileceğimizi sanıyoruz. Başlangıçta eylem vardı. Kitabın sonu. 30 Haziran 2001.